Herkese selam. Bugün size çok büyük bir skandaldan bahsedeceğim. Cumhuriyet tarihinin gördüğü en büyük vandalizm olaylarından bir tanesi. Türkiye'nin en değerli binalarından bir tanesi, en tarihi binalarından bir tanesi, kökleri ta Osmanlı'dan gelen Boğaz'ın incisi bir bina, bildiğiniz dozerler, kepçeler sokularak yok edildi, tamamen ortadan kaldırıldı, hatta temeli dahi yok edildi. Dışındaki o tarihi eser güzellikler, içindeki o tarihi eser güzellikler, bunların hiçbirisinden eser kalmadı. Ve bu bina yok edilirken iktidarın suçu büyük, Anıtlar Kurulu'nun suçu büyük, Boğaziçi Kanunu ile ilgili yetkililerin suçu büyük, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın suçu büyük. Adeta herkes sessizce o brandaların arkasında bir tarihi binanın yok edilişini izledi. Hani hatırlıyor musunuz? Bir brandalar çevirmişlerdi ve Kız Kulesi'nin içeriden bir kısmını yıkmışlardı. Sonra o zaten sonra eklenmiş bir yapı falan filan dediler. Ama bu sefer öyle de değil. Sadece bir kule kısmı filan değil. Bildiğiniz binayı komple yok ettiler. Tarihi eser bir binayı. Ve bu iktidarımız ki Abdülhamit Han'dan çok böyle gururla bahseder. O binayı Abdülhamit Han da satın alıp oğluna hediye etmişti ve onun oğlunun ismiyle anılan bir binaydı. Bu bina şu an tamamen yok edildi. Bugün bu videoda bu binanın yok edilişiyle ilgili fotoğraflar, videolar, karşıda iki tane de bu binanın müştemilatı olan iki tane köşk var. Onunla ilgili gerçekler vesaire. Cumhuriyet tarihinin gördüğü bile bile yapılmış. Çünkü İstanbul'da İstanbul Boğazı'ndaki bu tarihi eserler ya savaş durumunda yıkılmıştır ya yangın durumunda yıkılmıştır. Bizatihi devletin başındaki kişinin verdiği talimatla dozerler sokularak yok edilmemiştir. Fakat bu yapıldı ve İstanbul'un merkezinde olmasına rağmen hiç kimse bu konuyla ilgili konuşmuyor. Kimse görmüyor, kimse duymuyor, kimse bilmiyor. Ama bugün bu videoda hepsini size fotoğraflarıyla, görselleriyle, videolarıyla, o binaya gelip giden kişilerin araçlarıyla filan hepsiyle göstereceğim. Bu bina, bu tarih nasıl yok edildi? Şok biçimde tanık olacaksınız. Bahsettiğim yalı tarihi eser, İstanbul Boğazı'nın en değerli yalısı olarak bilinen, hatta dünyanın en pahalı evlerinden birisi olarak bilinen, Boğaz'ın pembe incisi olarak geçen Erbilgin Yalısı ya da tarihi ismiyle Şehzade Burhanettin Efendi Yalısı, Abdülhamit'in oğlu. Birinci derecede tarihi eser, Yeniköy'de bu yalı, tamamen yıkılarak enkazı dahi taşındı, binadan geriye temel dahi kalmadı. Yıkım öncesi binanın etrafını brandalarla kapattılar, binanın temelleri dahi söküldü, o temellerden de görüntüler göstereceğim size. Ve şimdi kendilerine göre betondan dışını ahşapla kaplayacakları yeni bir bina yapıyorlar. Burası Boğaz'ın ön görünümünde bulunuyor. Durumu gayet iyiydi çünkü Erbilginler satın aldıktan sonra bu yalıda tam 5 yıl süren restorasyon yapmışlardı. Düzenli bakımlardan geçmişti ve Anıtlar Kurulu'nun izni doğrultusunda ancak tadilat ve bakım yapılabilmesi mümkün olan bir bina tamamen yok edildi. Sanki bir savaş çıkmış gibi. Şimdi bakın. Boğaziçi'yi koruyan önemli kanunlar vardır. Boğaziçi'ne özel kanunlar. Çünkü dünyada sayılı güzelliklerden bir tanesi Boğaziçi. Ve bu Erbilginler Yalısı dediğimiz yalı da bu Boğaziçi kanunu çerçevesinde koruma altında olan birinci derecede tarihi eser olan bir binaydı. Şimdi böyle bir binaya sahipseniz bu binanın var ya çatısındaki kiremit kırılsa, içeriye su aksa, o kiremiti tamir etmek için dahi gidip Anıtlar Kurulu'ndan izin almanız lazım. Bunlar o kadar zor izinler ki orijinaline göre yaptıracaksınız, uzmanı gelip yapacak vesaire bir sürü şeyler yani. Fakat adamlar öyle bir ayarladılar ki çünkü bu yalının şu anki gerçek sahibinin Katarlıları maske olarak kullanıyorlar. Katarlılar almış gibi ama gerçek sahibi bu binanın arkadaşlar uzun lafın kısası Tayyip Erdoğan'dır. Ve Tayyip Erdoğan hangi amaçlar doğrultusunda, hangi mantıkla bu yalıyı yok etti, onun detaylarını anlatacağım. Hatta gizli açılan tüneller filan neler var işin içerisinde ve nasıl fantastik bir mimar bulduklarını filan onu da size göstereceğim. Korkunç bir şey. Bildiğiniz IŞİD'in Suriye coğrafyasında, Irak coğrafyasında yaptığı vandalizmler vardı ya, binlerce yıllık tarihi binaları tuttular, havaya uçurdular, yok ettiler. Bildiğin aynı kafa vandalizm. Tuttular, ya bunun yenisini betondan sağlam yapalım diye yıkıp yenisini yapıyorlar şimdi. Ama işin içinde Berat var, o var, bu var. Şimdi bu bina dünyanın 2015 yılında el değiştirdi. Ve o zaman dünyada satılan en pahalı dördüncü yalı olarak tarihe geçmişti. Ve el değiştirdiğinde 100 milyon euroya el değiştirdi. Bu o zaman geniş biçimde haber oldu. Ve enteresan biçimde bir anda ortaya çıkan Nevzuhur bir Katarlı fon bu yalıyı satın almıştı. Kim onun sahibi o zaman alan kişi? Abdulhadi Manah denen bir kişi. Buna satıldığı açıklanmıştı ve 100 milyon euroya o zaman dünyanın en değerli dördüncü evi diye tarihe geçmişti 2015 yılında. Fakat bu tamamen maske. Çünkü ta o zaman satıldığı zaman da herkes konuşmuştu. Ya bir Katar fonu bir anda geliyor, Nevzuhur bir Katar fonu bir anda geliyor, İstanbul'da 50 bin liraya bir şirket kuruyor ve tık diye 100 milyon euroya bu yalıyı satın alıyor. Yok. Herkes o zaman bu işin arkasında Tayyip Erdoğan olduğunu konuşmuştu. Ve şimdi o ana yalı Tayyip Erdoğan için yapılıyor. Arkasındaki iki tane köşk de Berat Albayrak ve ailesi için yapılıyor. Ve burada harcanan paralar filan, burada yapılan tarih katliamları, yer altından açılan tüneller filan hepsini anlatacağım. İnanılmaz bir şey. Ya fakat aklımın almadığı şey şu. Şu an o brandaların oraya gitseniz, tamam mı? Kafanızı içeriye soksanız o brandalardan görürsünüz ya, Erbilginler yalısı yok edilmiş. Temeline kadar yok edilmiş. Bunu herkes görebilir. Üstünden drone mu uçurursunuz, altından mı girersiniz filan, yanından mı geçersiniz filan, dürbünle mi tepeden bakarsınız? Yok bina ama hiç kimse bunu görmüyor. Kimse haber yapmıyor, kimse bunu konuşmuyor. Muhalefet, hele İstanbul seçimleri var şu an gündemde. Bir numaralı gündem maddesi olması lazım, değil mi? Çünkü Murat Kurum Çevre Bakanı iken İstanbul Boğaz Kanunu'nu komple böyle işte değiştirmeye çalışan bir teklif vermişti filan. Ve şimdi Ekrem İmamoğlu, Murat Kurum çarpışıyorlar. Boğaz içinde böyle bir tarihi bina yok edilmiş filan. Bunun ana gündem maddesi olması lazım. Fakat adeta ağız birliği yapmışçasına bu konuyu hiç konuşmuyorlar. Şimdi bu vandalizmin detaylarına doğru yavaş yavaş gelelim. Niye bu bina, niye burayı seçtiler ve Erdoğan burada ne yapmak istiyor? Şimdi burası Boğaz'da 5800 metrekarelik bir arazi. Bunun üzerindeki Erbilginler yalısı işte 36 tane odalı 3800 metrekare kapalı alanı olan bir bina. Arka tarafında bir yol var. Orada o sahilden geçen yol. Köybaşı yolu caddesi zannedersem. O caddenin arka tarafında da iki tane köşkü bulunuyor bu binaya ait. Bu köşklerin de birisi 1200 metrekare, birisi 900 metrekare. Yani onlar da devasa binalar aslında. Beyaz filan böyle çok güzel binalar. Onları da Erbilginler normalde tadilattan geçirip çok güzel hale getirmişlerdi. Sonra Katar fonu dalaveresine bunları Tayyip Erdoğan'a sattılar. Şimdi bu binanın önünde uzun zamandır sürekli olarak Maybach arabalar, ekranlarınızda görüyorsunuz Maybach arabalar, ondan sonra siyah böyle transporterlar filan böyle gizemli arabalar sürekli bu binaya geliyor, gidiyor, geliyor, gidiyor. İster istemez bütün o çevredeki esnafın, komşuların filan herkesin dikkatini çekiyordu. Nihayetinde bu Boğaz bölgesinde faaliyet gösteren emlakçılar, bu Boğaz bölgesini bilen kişiler filan da herkes birbirinin içerisinde. Dedikodu çok kolay yayılıyor. Buralarda iş yapabilecek mimarlar belli filan. Neyse bunlar kolay yayılıyor ve çok kolay biçimde herkes mevzuyu çözdü. Çünkü diğer yalı sahipleri bir tane pencereyi bile değiştirirken Anıtlar Kurulu'nun kapısında 6-7 ay sürünürken bu yalıyla köşklerin işleri jet hızıyla yürüdüğü gibi adamlar istediklerini yapıyorlar. Ve nihayetinde buranın sahiplerinin Tayyip Erdoğan ailesi oldu. Çok net biçimde ortaya çıktı. Ve sonrasında meraklı gözler o binaya girip çıkan kişileri gözetlemeye başladılar. Bir kere ultra bir güvenlik önlemi alınmıştı bina çevresinde. Bir Katarlı ya da bir iş adamı filan için alınmayacak önlemler. Ancak devlet yetkilileri için alınacak önlemler. Çünkü minibüs dolusu otomatik tüfekli polisler geliyor zaman zaman. Ondan sonra sürekli kapısında polisler bekletiliyor. Ondan sonra kapısına X-ray cihazları konmuş. Giren çıkanlar kontrol ediliyor. İşçiler dahil kontrol ediliyor. Tayyip Erdoğan'ın bu bina yani. Ve sonrasında da Tayyip Erdoğan'ın gerek yatla gerek başka bir şekilde gelip burayı ziyaret ettiği, Berat Albayrak'ın defalarca gelip ondan sonra inşaat çalışmalarını yerinde kontrol ettiği filan, bunları zaten herkes gördü. Ve nihayetinde burada bir tadilat çalışması başladı. Ne zaman? 2019 yılında. Şimdi görüyorsunuz tabelayı. Tabelada gördüğünüz gibi Şehzade Burhanettin Efendi yalısı ve mahiyeti konutları, ana bina ve müştemilat blokları restorasyon ve tadilat projesi diye yazıyor. Projeyi yürüten firma ise Mazeron Mimarlık Dekorasyon Anonim Şirketi. Bu firma ünlü mimar Eren Yorulmazer'e ait ve Eren Yorulmazer aşırı lüks, gösterişli filan binalar yapmasıyla biliniyor. Böyle çok şaşalı şeyler yapıyor. Böyle tam böyle Erdoğan ailesinin zevkine gidebilecek kadar gösterişli şeyler yapan bir mimar. Ve mimarın işte yaptığı bazı işleri de size ekranda gösteriyorum. Böyle tarzı olan bir mimar. Ve o Erbilginler yalısının, düşünün, dışındaki bütün o ahşap işler, ondan sonra cam işleri vesaire, orada oyma şeyler, bazı Arapça tabelalar, yazıtlar filan, bunların hepsi tarihi eser. Bunların hepsi yok oldu. Dışı böyle tarihi eser, içinde de mesela cam işleri zamanında ta Paşabahçe fabrikasının ilk zamanlarında Paşabahçe'ye üretilmiş. Merdivenlerden tutun da her şeye kadar tarihi eserler bunlar, bilmem dünyanın neresinden filan ahşaplar getirilmiş, yapılmış filan. Bütün o oymalar, içindeki duvar kaplamaları filan hepsi tarihi eser. Dokunamazsın yani bu tarihi eser. Kıyamazsın da bu tarihi eserlere. Adamlar kepçeleri sokup bunu dümdüz ettiler. Yok ettiler. Hatta o kadar ki, bakın şimdi size gösteriyorum temellerini. Temeline kadar indiler. Temellerini de çıkardılar. Ve ondan sonra oraya, şimdi görüyorsunuz uzaktan çekilmiş fotoğrafı, bir tane devasa vinç getirdiler. Vinci kurdular ve temele betonu bastılar. Şimdi de duvarların kalıplarını çakıyorlar. O vinçle duvarları örecekler. Ve bu şekilde içi beton, dışının tahtayla kaplandığı filan, vaziyetin kurtarıldığı, yeniden pembe köşkü ortaya çıkaracaklar kendilerine göre. Şimdi bu yalı ta Osmanlı döneminden filan geliyor ya, sonra Mısırlı bir aileye geçiyor filan. Abdülhamit Osmanlı Hanedanı Türkiye'yi terk etmek zorunda kalınca Atatürk işte onlara bir süre veriyor ellerindeki malları çıkarmaları için. Ve o yalıyı Mısırlı bir aileye satıyorlar. Onunla Şehzade Burhanettin Efendi satıyor. Sonra Mısırlı aile bir süre oturuyor. Sonra işte babaları vefat ediyor. Yalı boş kalıyor filan. Erbilginler satın alınca yalıyı ve köşklerini, onlar tabii 5 yıl, 6 yıl ona sabrettiler. Yani o işin değerini bilen kişi. Ve orayı restorasyon yaptılar aslına uygun olarak. Ama sonrasında Tayyip Erdoğanlar alınca onlar öyle 5 yıl, 6 yıl restorasyonlar, sabırsızlıklar, iğneyle, onlar zaten aslında o kadar kötü durumda da değil. Fakat onların kafalarındaki mükemmellik anlayışı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı var ya, betonların üzerini kaplamış ahşaplar, duvarda ipekler filan, anlayışları bu. Dolayısıyla restorasyon 2019'da başladı. Önce köşk tarafları bitirildi. Sonra yalı kısmına gelince bir noktada Tayyip Erdoğan şöyle diyor: ya bununla ne uğraşıyoruz ya? Ondan sonra yıkın bunu. Ondan sonra yapın aynısını. Sağlam olsun, beton olsun içi. Sağlam olsun, aynısını yapın diyor. Ve kepçeler giriyor. Erbilginler Şehzade Burhanettin Efendi yalısını yok ettiler ya. Bildiğin yok ettiler. Vandalizmin dibi. Şimdi yenisini yapacaklar. Hani Tayyip Erdoğan diyordu ya, işte İstanbul'da böyle metro inşaatlarından, İstanbul'un her yerinden tarih fışkırıyor. Metro inşaatları sırasında böyle tarihi eserlere denk geliyor. Onların böyle çok özenli biçimde çıkartılması lazım oradan. Tayyip Erdoğan diyor ne var ya, işte eski püskü şeyler çıkıyor filan demişti. Çanak çömlek filan. Böyle aşağılıyor yani tarihi. Dolayısıyla tarihle ilgili bir şey yok. O sadece o lokasyonu istiyor. Boğaz'daki o lokasyonu istiyor. Kabak gibi o bina oradan gözüksün. Ondan sonra beton olsun, sağlam olsun filan. Ahşap ve karkas özellikle binayı bildiğin beton bina, dışının ahşapla kaplandığı bir binaya çeviriyorlar. İnanılmaz, korkunç bir şey. Yalının arkasındaki o iki köşk, mahiyet konutları diye geçen iki tane köşk. Bu iki köşkün, dediğim gibi, biri 900 metrekare, biri 1200 metrekare. Devasa iki köşkten bahsediyoruz yani. Bunlar da yine aynı o mimara restore edildiler. İç, dış, restoran, içinde restorasyon, içindeki bütün eşyalar filan o mimar seçti. Bunların böyle ihtişamını, itibardan tasarruf olmaz ya, onun yaslayacak şekilde yapılmış. Eminim bunlar da iyice görgüsüzlük malı şeyleri sevdikleri için o mimar da iyice böyle şatafatlı hale getirmiştir. Sonra bunlar onunla yetinmediler. Şimdi birazdan o diğer binayı niye beton yapıyor? Tayyip Erdoğan'ın korkuları, o meseleye geleceğim. Şimdi tuttular bu iki köşkten, yolun altından Şehzade Burhanettin Efendi yalısına bir tünel yaptılar. Ve orada tarihi taş merdivenler vardı. Şimdi onları da gösteriyorum size. O tarihi taş merdivenleri bildiğiniz murçla onları sokup hiltiyle onları bildiğiniz darmadağın ettiler. O tarihi merdivenlerin bütün taşları kırıldı ve o merdivenler kaldırıldı. Harfiyat kamyonlarını soktular. Bütün o tarihi taşları harfiyat diye götürüp çöpe döktüler ve oradan bir tünel kazdılar. Ve o tünel oradaki sahil yolunun altından geçip Şehzade Burhanettin Efendi yalısına geliyor. Şimdi bunların güvenliği o kadar önemli ki böyle. Çıkıp yoldan karşıdan karşıya bile geçmemeleri lazım. İnsanların onları falan görmemesi lazım bunların. Ve Tayyip Erdoğan'ın da kafasında taktığı şey böyle güvenlik. Normalde burası zaten büyük duvarlarla çevrili bir yalı. Deniz tarafından zaten yaklaşamazsın. Ondan sonra zaten Cumhurbaşkanı emekli olsa bile çok iyi korunacak devletin istihbaratı falan, ama adam korkuyor. Şu an o yalıyı nasıl yaptırıyor biliyor musunuz? Kurşun geçirmez camlar, roket geçirmez duvarlar filan, böyle astronomik güvenlikli bir yalı haline getiriyor. Ve bu astronomik güvenlikli yalıda Tayyip Erdoğan neyi düşünüyor biliyor musunuz? Bütün devlet mekanizmasını tamamen pert ettikten sonra, helva gibi hale getirdikten sonra oğluma teslim edeceğim diyor ya. İşte son rakipleri vardı, Hulusi Akar gibi, Süleyman Soylu gibi, o rakiplerin hepsi ekart edildi. İşte şimdi Hakan Fidan'ı da tava getirirse, onu da bir güzel helva haline getirirse filan, oğluna dikensiz gül bahçesi bırakıp sağlığında oğluna devretmek istiyor Bilal'e. Bilal'e devrediğinde sözde emeklilik günlerini İstanbul'da geçireceği evi yapıyor kendisine. Ya hani Erbakan'a ne diyordu Tayyip Erdoğan? Yaş 70, iş bitmiş. Şimdi ya sen her yerde villa yaptırıyorsun kendine. Kısıklı'da 5 tane evin var. Ondan sonra Urla'da 5 tane villa yaptırttın kendine. Ondan sonra bir yerde, şu an ismini unuttum, İstanbul'a yakın, Çatalca'da. Orada 5 tane işte böyle kışlık yayla gibi olan 5 tane villa yaptırdın. Şimdi yetmiyor. Ya zaten 70 yaşına gelmişsin. Sen ne zaman bu evlerde oturacaksın? Ne zaman bu evlerde oturacaksın? Bu dünya malı, bu ne zaman gözünü doyuracak? Bu makam mevki hırsı ne zaman gözünü doyuracak da tamam diyeceksin de, zaten 70 yaşına gelmişsin, bir sürü hastalığın var filan. O yalıda otursan bir süre sonra artık etrafı göremez hale geleceksin. Ama hala ölmeyecekmiş gibi planlar yapıyor. Ve o emeklilik günlerinde çok güven içerisinde yaşamak için tuttu, bu tarihi eşsiz ahşap binayı yok etti. Niye? Biri bana roket atar diye. Oraya betondan binalar, beton bina, roket geçirmez duvarlar, kurşun geçirmez camlar filan, sağır odalar içerisinde filan ve tünelle böyle, alttan böyle oğlunun, çünkü şöyle planlamışlar, o 900 metrekare olan bina Berat Albayrak'ın çalışma ofisi olacak, Berat Albayrak'la eşinin çalışma ofisi olacak, diğer 1200 metrekarelik köşkte de orada da yaşayacaklar. Ve oraya gidip gelmek, torunlarını falan görmek istediğinde alttan tünelden gidecek. Aman trafiği kesseler bile yoldan karşıdan karşıya geçerken yürümesin. Maazallah yağmur falan yağar falan, ya da birisi oradan bir laf eder falan diye. Bu derece bir gözü dönmüşlük durumu söz konusu. Ve bakın o yolun altını falan, oradan öyle tünel kazmak falan, Boğaziçi İmar Kanunu falan, bunların hepsine aykırı. Anıtlar Kurulu'ndan böyle bir izin almanız mümkün dahi değil. Fakat bunların hepsini yaptılar. O köşkü mahvettiler, iki köşkün. İçinde zaten, içindeki tarihi eserlere, tarihi yapılara falan ne olduğunu bilmiyoruz hiç. İçine asansör mü yaptılar, ne yaptılar? Bunların hepsi yasak normalde. Bunları bilmiyoruz zaten. Göremiyorsunuz ki polisler çevirmişler etrafını. Diğer tarafta bir de yolun altını deldiler. O da yetmedi. Tuttular köşkü yok ettiler. Yalnız böyle bir işin böyle enteresan temelinde böyle bir haramlık durumu böyle söz konusu olunca o hep böyle devam ediyor. Bu yalıyla ilgili de böyle enteresan bir durum söz konusu. Şimdi bu yalının ilk sahibi bir sarraf. Yalının ilk sahibi Varki Vartax isimli bir tane sarraf ve 1887 yılında bunu Hariciye Bakanı Ahmet Münir Paşa'ya satıyor. Yani Hariciye Bakanı dediğimiz Dışişleri Bakanı. Ya Dışişleri Bakanı'nın nasıl parası? İşte yolsuzluk ta Osmanlı döneminden beri. Dışişleri Bakanı bu koca yalıyı satın alıyor. 5000 metrekare müştemilatıyla tabi köşklerle birlikte satılıyor bu yalı sürekli olarak. Ardından Enver Paşa geliyor. Enver Paşa çıkıyor ortaya. Sonra Enver Paşa'nın annesi Ayşe Pervin'in mülkiyetine geçiyor. Enver Paşa da herkes bütün figürleri görüyor musunuz? Enver Paşa'nın mülkiyetine geçiyor. Devir onların devri. Sonra 1911 yılında 2. Abdülhamit yalıyı en sevdiği oğlu Şehzade Burhanettin için satın alıyor. Ondan sonra zaten Şehzade Burhanettin Efendi yalısı olarak anılıyor. Sonra Osmanlı Hanedanı sürülünce Atatürk tarafından mallarını satmalar için hanedan ailesine 6 ay süre veriliyor. Ama satamıyorlar. Şehzade Burhanettin geliyor. İşte diyor ki bir 6 ay daha ver diyor Mustafa Kemal Atatürk'e. Bir 6 ay daha veriyor ve Mısırlı Ahmet İhsan Bey'e satıyor. Onlar da işte bir süre sonra Ahmet İhsan Bey vefat ediyor. Çocuklarının işte miras kavgası o bu filan derken 1984 yılında Müfit Erbilgin yalıyı satın alıyor. 5 yıl restorasyondan sonra şimdi yalıyı Erdoğan ailesi aldı. Görüyor musunuz? Abdülhamit, ondan sonra Enver Paşa, Tayyip Erdoğan. Görüyor musunuz yalının sahiplerini? Hep böyle. Ve nihayetinde şimdi Erdoğan ailesi sözde hayatlarının geri kalanına geçirmek için aradıkları evi buldular. Vahdettin Köşkü'nü kendilerine ev yaptılar. O Vahdettin Köşkü'nün önünde, o Çengelköy sırtlarında Vahdettin Köşkü normalde ağaçların içerisinde gözükmeyen bir köşktü böyle. Doğaya yedirilmiş bir köşktü. Ne yaptılar biliyor musunuz? O köşkün önünde bir tepecik vardı. Ağaçlarla kaplı. O tepeyi tıraş ettiler. Yani boğazın ön görünümünü değiştirdiler. Oradaki ağaçları budadılar. Tepenin üst tarafını götürdüler. Vahdettin Köşkü'nü kabak gibi ortaya çıkardılar. Böyle bir zevkleri var bu adamların yani. Orada doğanın içerisine yedirilmiş, mimar onu ona göre yapmış filan. Hiç umurlarında değil. Kabak gibi binalar. Şimdi yaptıkları bundan çok farklı değil. Bakın yalının yakın zamanda dışarıdan çekilmiş bir görüntüsünü gösteriyorum şimdi size. Görüyor musunuz? Yalı yok orada. Normalde burada yoldan o kadar rahat gözüküyordu ki. Yalı yok yani orada. Sadece iskeleler çakılmış şu anda. Duvarların kalıpları filan oturtuluyor. Sol tarafında da gördüğünüz dış cephe duvarı bu. Pembe olan dış cephe duvarı gözüküyor sadece. Görüyor musunuz? Böyle inşaatta böyle çok aradan çekilmiş bir görüntü. Görüyor musunuz? Yalının temeli yok. Temelin olduğu yeri kazmışlar. Ondan sonra suyla tahliye ediyorlar. Ve kanal temizlik işte filan araçlar getirmişler. Vidanjörlerle orada biriken suyu çıkartıyorlar. Ve gördüğünüz gibi işte yine X-ray cihazları filan içeriye dikilen X-ray cihazlarını filan da görüyorsunuz. Görüyor musunuz bu eski hali yoldan yalı ne kadar rahat bir biçimde gözüküyordu normalde. Yalının karşısındaki müştemilatlar. Yoldan yalı çok rahat gözüküyordu ama artık yoldan geçerken yalıyı görmeniz mümkün değil. Şimdi birkaç bir şey söyleyeceğim. Yani hiç kimse Türkiye'de merak etmiyor mu ya bu brandaların arkasında ne oluyor? Hiç kimse merak etmiyor mu ya her gün onlarca kamyon harfiyat buradan çıkartıldı götürüldü. Ya bu yalıdan ne harfiyatı çıkartılıyor götürülüyor böyle. Hiç kimse o köşklerin altından o taşlar hiltilerle kırılırken zangır zangır bütün mahalle titrerken hiç kimse merak etmedi mi ya? Şu an o brandaların altında böyle. Artık böyle Kız Kulesi'nde olan şey bütün İstanbul'un böyle gözünün önünden kaçıramayacakları halde olduğu için ondan sonra biraz konuşuldu. Ya burada Türkiye'nin tarihi eserlerinden, el değmemesi gereken eserlerinden bir tanesi. Hiç kimse merak etmiyor mu ya o brandaların arkasında ne oluyor? Kim burayı nasıl talan ediyor? Hiç kimse merak etmiyor mu? Erdoğan ailesi 100 milyon euroya kendilerine ev alacak parayı nereden buldular? Hiç kimse merak etmiyor mu? O evlerin içerisine dünyanın işte en böyle lüks Malları bulup getiren, mimarını bulup getirip de o evin içerisine kaç yüz milyon para harcadınız. Hiç kimse bunları merak etmiyor mu? Yoksa herkes ortak mı böyle? Muhalefeti, İstanbul Belediyesi, bu seçim, şimdi bunların hepsi hikaye mi yoksa? Herkes işbirliği mi yapıyor yoksa bu halka karşı? Hiç kimse mi bunları görmüyor? Anıtlar Kurulu görmüyor mu? İstanbul Belediye Başkanı görmüyor mu? Muhalefet Partisi liderleri görmüyor mu? Vicdanlı gazeteciler falan bunu görmüyor mu? Bir kişi drone alıp uçurup da oranın üzerinden ne oluyor filan ya temele kadar nasıl indiniz? Nerede bu bina filan? Hiç kimse demiyor mu? Boğaz tarafından kapatılmış, sahil tarafından kapatılmış, kalın brandalar çekilmiş filan. Ya hiç olmazsa gözünüzü götürüp o brandaların aralıklarından dayayıp oradaki vahşeti görebilirdiniz. Hiç kimse bunları merak etmiyor mu? Yani bu talanı bir kısmı sessiz kalarak, bir kısmı ortak olarak sıra bana gel ne zaman gelecek diye bekleyerek mi geçirecek? Bu ülke böyle talan mı edilecek? Her değeri bu ülkenin, bütün değerleri böyle talan mı edilecek? Ve herkes buna ya seyirci ya iştirakçı mı olacak? Hakikaten inanılmaz bir şey. İstanbul'un orta yerinde böyle bir vandalizm yapıldı. Türkiye'nin görülmeyen yerlerinde neler yapılıyor artık siz hesap edin. İşte madenlerde niye ölüyorsunuz? Trafik kazalarında niye ölüyorsunuz? Tren kazalarında niye ölüyorsunuz? Bütün bunlar niye oluyor? İşte görünen yerlerde adamlar bu kadar pervasız oldukları için görünmeyen yerlerde neler yaşanıyor onu tahmin etmek bile imkansız. Türkiye'nin göremediğimiz yerlerinde ne tip yağmalar yapılıyor? Bilmediğimiz alanlarda, sektörlerde, devletin etkin olduğu yerlerde ne tip yağmalar yapılıyor? Tahmin bile etmek zor. Ama ben ta Almanya'dan uzak mesafelerden bu bilgiye sahip olduktan sonra bunun bir parçası da olmuyorum. Buna sessiz de kalmıyorum. Ve bütün bu vahşeti gözler önüne seriyorum. Yine yılın en önemli haberlerinden bir tanesi. Bakalım bundan sonra ne olacak? İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.